Çiçekten.
Çiçekten. Dolayısıyla adımız da uyduğu için.
Hazırlayarak özel yemek.
Hayatın sesleri. Hayatın seslerinden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında, canlı yayında siz kıymetli dinleyicilerimize ulaşmanın mutluluğuyla saatler 15.55'i gösterene dek sizlerle birlikte olacağız. Program yapımcılarımız Meltem Afşar, Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca, teknik yönetmenimiz Recep Özden ve mikrofonda ben Sezin Zor. Bize ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı hemen hatırlatmak istiyoruz programımızın başında. Telefon numaralarımız 090-312-463-34-19, 463-34-21. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook, Twitter ve Instagram'da TRT Hayatın Sesleri yazarak da bize ulaşabilir. Değerli konuklarımıza sorularınız olursa ulaştırabilirsiniz. Sevgili dinleyicilerimiz, geçtiğimiz hafta İzmir'de bir deprem yaşadık. Kalbimizi derinden yaraladı bu deprem ve aslında tam da bu deprem zamanında akıllı telefonların hayat kurtarabildiğini bir kez daha öğrenmiş olduk. Kimi zaman göçük altında kalanlarla iletişim kuruldu ve bu sayede yaralılara ulaşılabildi. Kimi zaman da cep telefonlarımıza yükleyebileceğimiz acil durum uygulamalarıyla depremde neler yapılabileceğini biraz daha öğrenmiş olduk. Detayları Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyesi Doçent Doktor Ali Murat Kırık'la konuşacağız programımızın ilk dakikalarında. Bir deprem durumunda akıllı telefonlarımızdan nasıl faydalanabileceğimizi öğreneceğiz. Hemen sonrasında Huzuru Hayat köşemizde hayatın sesleri sürecek. Uzman vaiz Ayşe Akkoç telefon hattımızın diğer ucunda olacak. Doğal afetler gibi zor zamanlarda dini telkinlerle güçlü bir psikolojiye kavuşmanın yollarını araştıracağız. Ayet ve hadislerde yer alan tavsiyeleri, afetlerde manevi desteğin önemini ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nın manevi danışmanlık ve rehberlik hizmetlerini konuşacağız. Hayatın Sesleri müzikle başlıyor. Hemen sonrasında ilk konuğumuzla sizlerleyiz.
Bastığın iz oldu. Yüreğimden yol çizdim. Bastığın iz oldu. Sen benden gittin, yandın, söndün, az oldun. Ölüm aldım koluma, kırık saz oldum. yandım, söndüm azoldum. Ölüm aldım koynuma, kırık saz oldum. Sen benden gittin yandım, söndüm azoldum. Oldum. Ölüm aldım koynuma, kırık saz oldum. Sen benden gittin yandım, söndüm az oldum.
Hayatın Sesleri devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Telefon hattımızın diğer ucunda Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyesi doçent doktor Ali Murat Kırık var. Sayın Kırık, hoş geldiniz yayınımıza.
Sezin Hanım, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum efendim.
Çok teşekkür ediyoruz. Deprem anlarında en önemli, belki de aslında en zor şey iletişim kurmak. Herkes ailelerine, kendinden uzak yaşayan akrabalarına, arkadaşlarına ulaşmak, onlardan haber almak, haberdar olmak istiyor ve kendileriyle ilgili de bilgi vermek istiyor. Hem Allah korusun göçük altında kalan ve kurtarılmayı bekleyenler için durum böyle, hem de dışarıda olup da o haber bekleyenler için durum böyle. Dolayısıyla iletişim dediğimizde sanıyorum en önemli nokta biz birbirimizle iletişim sağlayabileceğimiz cep telefonlarımız oluyor. Kimi zaman o iletişim kuruluyor ve hayatlar kurtuluyor. Kimi zaman belki operatörler çekmiyor ve iletişim kurulamıyor. Biz de bugün sevgili dinleyicilerimiz, değerli telefon konuğumuzla deprem anında akıllı telefonlarımızdan nasıl faydalanabileceğimizi, deprem öncesinde neler belki teknolojik anlamda yapabileceğimizi konuşmak istedik. Ve bildiğimiz kadarıyla bir takım da uygulamalar var cep telefonlarına yüklenebilen, tam da deprem anında aslında kullanılabilen ya da deprem öncesinde kullanılabilen. O detayları almak istiyoruz. Uygulamalarla belki başlayabiliriz Sayın Kırık.
Tabii Sezin Hanım. Öncelikle tabii İzmir'de meydana gelen deprem aslında bize şunu gösterdi: İletişimin ne kadar önemli olduğu, iletişimin sağlıklı kurulması gerektiği ve Allah korusun göçük altında kalırsak sesimizi nasıl yetkililere, arama kurtarma ekiplerine ulaştırmamız gerektiğini bir kez daha gözler önüne serdi ki geçtiğimiz yılda yine Silivri'de meydana gelen 5.8 şiddetindeki depremde de aynı durum yaşanmıştı, söz konusu olmuştu. İletişim yine önemli bir noktaya gelmişti. Bu İzmir'de meydana gelen deprem sonrasında da yine aynı durum söz konusu oldu. Ve tabii ki burada iletişimin hayat kurtardığını görmüş olduk. Nasıl bunu gördük? Telefonlarımız yanımızdan ayırmadığımız aslında. Yatarken, işte giderken, işe giderken, eve giderken sürekli kullandığımız akıllı telefonlarımız hayat kurtardı. Biliyorsunuz Sayın Bakanımızla yapılan görüşmeyi hatırlarsanız, ben işte oradaki küçük kızımız, işte ben kedi gibi miyavlarım, arama kurtarmada çalışan köpek gelir beni bulur dedi. Burada aslında belki de bu mevcut depremin bir şekilde neyi oldu? Temsili, sembolü durumuna geldi bu anekdotta. Dolayısıyla buradan aslında telefonların önemini bir kez daha kavramış olduk. Şimdi sizin de az önce ifade ettiğiniz gibi bir takım uygulamalar var. Depremde, sadece depremde demeyelim aslında, doğal afetlerde, sel ve İzmir'de biliyorsunuz yine tsunami yaşandı. Bunların da aslında mevcut olabileceği ve sürekli aslında karşımıza çıkabileceği gerçeği de bir kez daha gözler önüne serilmiş oldu ki zaten Türkiye biliyorsunuz bir deprem ülkesi. Dolayısıyla sürekli aslında her an hazırlıklı olmamız gerekiyor. O yüzden ne yapabiliriz, ne edebiliriz diyecek olan dinleyicilerimize, değerli dinleyicilerimize, bu telefonlarına yükleyecekleri, akıllı telefonlarına yükleyecekleri uygulamalardan bahsedelim. Öncelikle tabii AKUT tarafından geliştirilmiş, arama kurtarma tarafından geliştirilmiş bir güvendiğim uygulaması var. Efendim, güvendiğim uygulamasına özellikle ben mutlaka kurmalarını istiyorum dinleyicilerimizin. Bu uygulama özellikle önceden sizin ailenizin, işte sevdiklerinizin telefonlarınızı kaydetme esasına dayanan bir uygulama. Yaklaşık 10 kişiye kadar bir telefon numarası kaydetme ve butona basarak bu 10 kişiye eş zamanlı bir şekilde güvendiği mesajını atarak konum bilgisini paylaşmanızı sağlayan bir uygulama. Bunun en büyük avantajı, Allah korusun, bir sıkışıklık anında, bir göçük anında, biliyorsunuz, yazmaya belki bir şeylere imkanımız olmayabilir, parmağımızı kullanamayacak duruma gelebiliriz. Ama tek bir tuşla, dediğim gibi, konum bilgimizi gönderip, arama kurtarma ekiplerine gönderip, onlara doğrudan bilgi aktarıp aslında hayatta kalmayı sağlayabiliriz.
Evet.
Bu temel uygulamalardan bir tanesi. Yine özellikle GSM operatörlerinin çekmediği durumlarda Bluetooth diye tabir ettiğimiz o mavi ışınlı hayat kurtardığını da görüyoruz. Bu tarz uygulamalar geliştirildi. İşte FireChat gibi, GridGefi adını verdiğimiz uygulamalar aracılığıyla ne oluyor efendim? Siz Bluetooth'la, yani internetiniz olmadan, hücresel veriyi kullanmadan, GSM operatörleri olmadan telefonların birbirini görme esası aracılığıyla mesaj gönderebiliyor, konum bilgilerinizi gönderebiliyor, fotoğraf gönderebiliyor ve sağlıklı olduğunuzu ya da hangi konumda, hangi noktada olduğunuzu bir şekilde o kişilere aktarabilme şansına sahip oluyorsunuz. O yüzden özellikle Allah korusun daha büyük şiddetli depremlerde GSM operatörleri hizmet veremeyeceğini düşündüğümüzde Bluetooth uygulamaların hayat kurtaracağını ifade etmek mümkün. Tabii hatırlarsak yine göçük altında kalanlara biliyorsunuz sıkışıklık oluyor. Ne yapıyorlar? Arada sessizlik istiyorlar. Arama kurtarma ekibi ve afet yetkilileri. Burada neden bu sessizliği istiyorlar? Çünkü işte en ufak bir kaşınma vesaire bile o özel cihazlar aracılığıyla, o ses aracılığıyla duyulabiliyor. Dolayısıyla burada sessizlik önem arz ediyor. İşte bizim de telefonumuza yükleyeceğimiz bir acil yardım düdüğü bu noktada hayatımızı kurtarabilir. Nasıl oluyor bu? Bu uygulama yine dediğim gibi Android ve iOS'tan işletim sistemlerine uyumlu bir şekilde çalışıyor. Yani bu aslında şu anlama geliyor. Her telefona yükleyebilme şansına sahipsiniz bunu. Bu uygulama aracılığıyla bir tuşa basarak hem telefonunuz yanıp sönüyor, flaşı yanıp sönüyor, hem de aynı zamanda çok şiddetli bir düdük sesi çıkartarak arama kurtarma ekiplerine ve afet yetkililerine yardımcı oluyor. Sesin nereden geldiğini tespit edebiliyor ve böylece arama kurtarma ekipleri o noktaya yönelmiş oluyorlar. Dolayısıyla bu da aslında düdük uygulaması da yine olmazsa olmazlarımız arasında yer alıyor. Bir de sizin hanım şunu söylememiz gerekiyor. Bu uygulamaların ücretsiz olması artı bu uygulamalara ulaşımın kolay olması, çok boyutunun yüksek olmaması da yine telefonlarımızda olmazsa olmazlar arasında yer almış durumda. Bir de efendim Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilmiş acil yardım butonu adını verilen bir uygulama vardır. Bu uygulamada özellikle acil yardıma ihtiyacınız varsa konum bilginizi yetkililerle paylaşıyor ve yetkililerin ambulans ve benzeri ihtiyaçlarınızı karşılamasını sağlıyor. Bu uygulama da önemli. Uluslararası Kızılhaç Federasyonu ve Kızılay tarafından ortaklaşa bir şekilde geliştirilmiş First Aid adını verdiğimiz ilk yardım uygulaması var. İlk yardım uygulamasında da işte kırıklar, burkulmalar, Allah korusun göçük altında kaldıktan sonra, çıkartıldıktan sonra ilk yardım, ilk müdahaleleri nasıl gerçekleşeceğine yönelik çok faydalı bilgiler sunuluyor. Yani internetten arayıp da yalan yanlış bilgilerle karşı karşıya kalacağınıza Kızılay ve Kızılhaç tarafından geliştirilmiş bu uygulamayı kullanarak ilk yardımı gerçekleştirebilirsiniz, sağlayabilirsiniz. Evet. Bu da yine önemli. Şimdi bir de şunu ifade etmem gerekir. Biliyorsunuz bazen GSM operatörleri hizmet veremiyor ama internette herhangi bir kesinti sorun olmuyor. İnternet ortamında da walkie-talkie diye tabir ettiğimiz bas konuş özelliği olan uygulamaların da özellikle karşılıklı iletişimin kurulması noktasında artılarını, avantajlarını söyleyebilmek mümkün. Bu da Zello adını verdiğimiz bir uygulama. Zello uygulamasını da ben kendi adıma yükledim ve gayet memnunum. Gerçekten hani sizin onun şunu söylememiz gerekir. Bu dönem içerisinde bu gerçekliği bazen unutabiliyoruz. Gündem şu an tabii ki deprem olduğu için yoğun bir şekilde bunun etkisini hissedebiliyoruz. Ancak belli üstünden birkaç gün geçtikten sonra, birkaç hafta geçtikten sonra biz tekrar her şey olmamış gibi, sanki depremler meydana gelmemiş, yaşanmamış gibi tekrardan eski hayatımıza dönüyoruz. Burada öncelikle bizlerin de bu farkındalığı yaşaması gerekir efendim. Dolayısıyla ben şunu ifade etmek istiyorum. Evimizde bile olsak mutlaka sağlıklı iletişim kurabilmek adına telefonlarımızın yanında bulunması gerektiğini ben ifade etmek isterim sizlere ve sizin nezdinizde değerli dinleyicilerimize. Telefonlar hayat kurtarabiliyor ki bu deprem esnasında da görmüş olduk. Bu mobil uygulamaları dediğim gibi bence efendim hiç vakit kaybetmeden değerli dinleyicilerimiz telefonlarını indirsinler ve Allah korusun. Tabii ki asla istemeyiz böyle bir olay yaşanması ama yani bugün bile baktık hani bazı artçıların yaşandığını gördük. Acaba hatta uzmanlar bunların önce olabileceği noktasında da bazı şüphelerini dile getirdiler. Yani artık depremle
yaşamaya
alışmak zorundayız efendim.
Evet, ne yazık ki. Peki Sayın Karakü, şöyle de bir durum var. Şimdi bazen bir uygulamayı cep telefonumuza yüklemeyi düşünebiliriz. Sonra aman işte çok fazla yer kaplıyor deyip vazgeçiyoruz. O konuya da değinir misiniz?
Sezin Hanım, ben şunu ifade etmek istiyorum. Neler neler var. Aslında şöyle bir baktığımızda telefonlarımıza kurduğumuz hafızalarını boş yere
doldurduğumuz değil mi?
Çektiğimiz işte selfie dediğimiz öz çekim fotoğraflarımız var. Alakasız videolarımız var. Ya bunlara yer buluyoruz da. Neden böyle hayat kurtarabilecek
uygulamalara yer bulamayalım? Tabii.
Bir göçük altında kalınca kullanabileceğimiz uygulamalardan biz faydalanmıyoruz. Ben bunu yanlış buluyorum. Hafızamızı doğru kullanmamız gerektiğini düşünüyorum. Hatta bazen böyle hafızada geçici klasörleri boşaltıcı uygulamalar da bulunuyor. Lütfen bu uygulamaları da telefonlarımıza kuralım. Güvenilir olan bu uygulamaları da telefonlarımıza kuralım. En azından hafızalarımızı bazen temizleyelim. Temizleyelim ki efendim yerimiz kalsın ve verimli bir şekilde telefonlarımızı kullanalım. Çünkü bu dönemde hani belki şunu diyebilir insanlar. Ya işte onu almak çok pahalı, bunu almak çok fazla diyebilir ama şu an günümüzde baktığımızda Türkiye'de son açıklanan verilere göre 77 milyon kişinin cep telefonu bulunuyor. Dolayısıyla telefonlarla bir şekilde haşır neşir olmuş durumdayız. Hı hı. Geçmişte lüks olarak gördüğümüz bu iletişim araçları artık hayatımızın merkezi ve hayatımızın olmazsa olmazı.
Hatta bir değil iki cep telefonu taşır durumdayız şu anda.
Kesinlikle haklısınız. Özellikle işte kimisinin biliyorsunuz iş hattı oluyor, kimisinin normal hattı olabiliyor sizin de ifade ettiğiniz gibi. Dolayısıyla yani şu telefonlarımıza yükleyeceğimiz uygulamalardan lütfen çekinmeyelim. Gerçekten yani bunlar hayat kurtarabilir. Bir de gerçekten çok fazla şey yüklüyoruz telefonlarımıza, uygulama yüklüyoruz Sezin Hanım. Yani gelin diyorum buradan.
En azından oyunlardan bir tanesini, iki tanesinden feragat edin.
Değerli dinleyicilerim, bir tane en azından oyununuzu silin. Gerçekten ileride daha sağlıklı oyunlar oynayabilmek adına bu uygulamaların özellikle işte dediğim gibi ses çıkartabilen, göçük altında kaldığımız esnada iletişim kurmayı sağlayacak uygulamalara gerçekten çok ihtiyacımız var. Ve bunlar mutlaka olmazsa olmaz yanımızda bulunması gereken, telefonlarımızın içerisine yüklememiz gereken mobil uygulamalardır. O yüzden kısaca size bu uygulamalar konusunda bilgi vermek istedim.
Çok teşekkür ediyoruz. Tabii şu da çok önemli. Evet, diyelim bu uygulamaları yükledik, cep telefonumuz da var ama her zaman cep telefonumuzun şarjı ne yazık ki tam dolu olamıyor. Allah korusun bir deprem anında, göçük altında kaldığımızı varsayalım yine Allah korusun tabii ki. Cep telefonumuzun şarjı da çok azsa, şu da çok önemli, gerekli olmadıkça tam da o anda çok fazla telefon görüşmesi yapmamak, belki sadece bir kişiyi arayıp hani bilgi vermek. Ama deprem çantası diye bir kavram da var. Bu deprem çantası ve tam da işte o şarjımızın bitmemesi için neler yapabiliriz? Biraz da bu konuda bilgi verir misiniz?
Tabii. Şimdi Sezin Hanım, şöyle bir durum var. Sizin de az önce belirttiğiniz gibi. Şimdi bizim bu uygulamalardan faydalanabilmemiz için telefonumuzun şarj süresine ihtiyacımız var. Evet. Şimdi şarjımızın düşük olduğu noktalarda özellikle %15 gibi, %16 gibi işte internetin açılması, hücresel verinin açılması bizi tamamen telefonsuz yani telefonla iletişim kurma noktasında yaya bırakabilir. Dolayısıyla öncelikle bizim şarj süresine doğru ve dengeli ayarlamamız lazım. Yapacağımız ilk iş önce şarj süremizi kontrol etmek. Gerçekten bunlar hep bilindik bilgiler olarak
gibi gözükmekle birlikte.
Ama gerçekten detaylı bir şekilde irdelediğinizde bazen unuttuğumuz noktalar haline geldiğini göreceksiniz. Şarj süremize baktık. Şarj süremiz gerçekten %80 ve üzeri ise bu uygulamaları, az önce söylediğim uygulamaları faydalanabilirsiniz. %80 ila %40 olduğunda da kontrollü bir şekilde yine kullanabilirsiniz. Ama 40'ın altında, hele 20'nin altında ise işte burada önlemler almamız gerekiyor. Yapmamız gereken ilk iş ne olacak? Öncelikle telefonlarımızı düşük güç moduna alacağız. Düşük güç modu arka planda çalışan uygulamaların önüne geçer, telefonumuzun şarj süresini efektif ve verimli bir şekilde kullanmamızı sağlar. Hı hı. Yapacağımız ilk işlem bu olacak. İkincisi, hücresel veri diye tabir ettiğimiz 3G ve 4.5G dediğimiz o hücresel veriyi kapatacağız. Çünkü hücresel veri evet internette hızlı bir şekilde erişim yapmamızı sağlar, ancak telefonunuzun da şarj süresini 2 katıyla yer, 2 misli yer. Dolayısıyla ne yapıyoruz? Hücresel veri ve Bluetooth'u da kapatıyoruz. Ama şunu diyebilir belki dinleyicilerimiz, işte az önce Bluetooth uygulamalardan bahsettiniz, şimdi de Bluetooth'un kapanması gerektiğini ifade ediyorsunuz diyebilirler. Burada bizim söylediğimiz 120 ve 6 şarj evet. süresi olan kişilerin telefonunda...
Yani telefonu kapatmamak, kapanmamasını sağlamak için aslında.
Telefonun kapanmaması önemli efendim. Evet. Bir şekilde sesimizi duyurabilmemiz ve göçük altında isek ne yapmamız? İnternet olmadan, hücresel veri olmadan da işte dediğim gibi sesimizi duyurabilmemiz adına bunu yapmamız, gerçekleştirmemiz son derece önem arz ediyor. Ve tabii ki konum servislerinin de açık kalması. Wi-Fi dediğimiz, wireless fidelity dediğimiz kablosuz ağların da aranması çok fazla şarj ömrünün tükenmesini sağlıyor. Çünkü sizin Wi-Fi'niz açıksa Sezin Hanım, sürekli etrafta, çevrede kablosuz ağ arıyor telefonunuz.
Evet.
Dolayısıyla ne oluyor? Sürekli telefonunuz kablosuz ağ aradığı için
çalışıyor.
Şarj ömrü evet, çalışıyor. Arka planda çalışıyor. Çünkü bulmak için uğraşıyor. İşte bu anda da ne oluyor? Şarj süreniz iki misli yenmiş oluyor. Bunlara da çok dikkat edeceğiz. Ve az önce söylediniz. Şimdi biz burada afet çantası diyoruz. Neden sadece deprem çantası demiyoruz? Çünkü yangın olabilir, sel olabilir, tsunami olabilir, diğer felaketler olabilir. Dolayısıyla bu sadece deprem değil, tüm afetlerde, tabii, tüm doğal afetlerde karşımıza çıkıyor. O yüzden hatta AFAD'ın da bu noktada biliyorsunuz vurgusu var. Bunu afet çantası olarak değerlendiriyorlar. Afet çantamızda peki hangi teknolojik aracın olması gerekir bizlerin sağlık iletişim kurması adına? Öncelikle bir güç ünitesi, yani power bank diye tabir ettiğimiz
taşınabilir şarj cihazı.
Evet. Taşınabilir şarj ünitesi. Taşınabilir şarj ünitesiyle birlikte bunu belki yanımızdan da ayırmamamız son derece önem arz eder. Taşınabilir şarj ünitesi bizim telefonlarımızın tekrardan şarj edilmesini sağlar. Mobil bir şekilde şarj edilmesini sağlar ve bu şekilde telefonumuz açık kaldığı için aslında hayata tutunma adına da bir adım öne geçmiş oluruz. Çünkü o süreç aslında biraz da psikolojik bir süreç. İnsan toplumsal bir varlık ve psikolojik bir varlık. Dolayısıyla da göçük altını düşünün, sıkışmışsınız, belki yaşıyorsunuz, hayattasınız ama hayata dair umudunuzun olması gerekir.
Evet.
İşte o telefon sizi hayata dair bir umut, işte sevdiğinizin sesini duymanız, onunla mesajlaşmanız sizi hayata da bağlayacaktır. Psikoloji de çok önemli takdir edersiniz
tabii
bu süre zarfında. Aynı zamanda yine biliyorsunuz çok yoğun güçlü depremler, yani şiddeti yüksek depremler meydana geldiğinde elektrik lerde de kesilmeler yaşanabiliyor, GSM operatörlerinde de çökmeler meydana gelebiliyor. İşte orada da şu an biz sizinle nasıl bir şekilde iletişim kuruyoruz? Telefon aracılığıyla, radyo üzerinden. Hı-hı. Yani siz aslında çok etkin bir iletişim aracından şu an kitlelere sesleniyorsunuz. Ve radyo her ne kadar günümüzde ikinci plana düştü diye düşünülse de radyo özellikle doğal afetlerde son derece önem arz ediyor ki biliyorsunuz İstanbul Valiliği'nde böyle bir projesi meydana gelmişti 5.8 seviyeli depremden sonra. Çünkü bizim aslında o dönemde iletişimi sağlayacağımız tek araç radyo olacak. Dolayısıyla alkalin pil diye tabir ettiğimiz bu kalem piller, hı hı, dinleyicilerimizin daha iyi anlayacağı şekilde kalem pilli portatif radyoların da yanlarımızda olması, meydana gelen deprem sonrasında Türkiye'den haber alınması adına son derece önem arz edecektir. Çünkü dediğim gibi elektriğin olmadığı, GSM operatörünün çökmediği noktada bizim bir şekilde iletişim kurmamız gerekir. İşte burada da radyo çok önemli bir iletişim aracıdır. Zaten 99 depreminde de biliyorsunuz Sakarya'da meydana gelen depremde de bunu gördük. O dönemde sadece insanlar radyo üzerinden haberleri alabildiler Sezin Hanım. Dolayısıyla
evet.
Şimdi işte insanlar ya televizyon çıktı, internet çıktı, radyo artık gerek kalmadı diyorlar ama hayır, ben bir iletişim akademisyen olarak hala radyonun çok etkin bir kitle iletişim aracı olduğunu düşünüyorum ve özellikle bu tarz doğal afetlerde yine bize doğru bilgiyi aktaracak, ilk bilgiyi aktaracak ve belki bizim hayata bağlayacak ilk yani unsur radyo oluyor. Ve tabii ki bir de efendim bir yine pilli bir ya da şarjlı bir el fenerini bulundurmamız son derece önem arz ediyor. Dediğim gibi özellikle depremde binalar zarar görmüş olabiliyor, hasarlanabiliyor, elektriğin kesilmesi söz konusu olabiliyor. İşte orada da binayı sağlıklı bir şekilde terk edebilmek için, o karanlığı aydınlatabilmek için yanımızda bir el feneri, pilli bir el feneri taşımamız gerekir. Ve tabii pilli el fenerlerinin de süresini verimli bir şekilde kullanmak, keza radyoların da aynı şekilde süresini verimli bir şekilde kullanmak adına yanımıza alacağımız alkalin piller de yine afet çantamızda mutlaka bulunmalıdır. Çünkü onlar bizim aynı zamanda işte el fenerimizin ve radyomuzun verimli kullanılması adına bize çok büyük fayda sağlayacaktır.
Evet.
Yanımıza alacağımız alkalin piller.
Evet, Sayın Kırık, sizinle olan bölümümüzün yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Son olarak şunu da sormak istiyorum. Şimdi tabii tam da böyle deprem anında evet birbirimizi arıyoruz, iletişim kurmaya çalışıyoruz. Hatta o kadar çok arıyoruz ki bazen yakınımızı hani onun cep telefonunun şarjını da bitirebiliyoruz. O yüzden gerekli olmadıkça kimseyi aramamak da gerekiyor. Hani bilgiyi alıp hemen defalarca konuşma süresini uzatmamak gerekiyor. Ama şunu sormak istiyorum son olarak. Bazen de tam da deprem anında GSM operatörlerinin çöktüğünden bahsettiniz. Böyle bir durumda peki nasıl ulaşacağız biz göçük altında kalan yakınlarımıza örneğin?
Efendim şöyle, bunun için aslında Japonya çok güzel bir model geliştirmiş. Alo 171 acil afet hattı dediğimiz bir model. Şimdi gerçekten biz ne kadar bunları konuşsak da işte telefonunuzu 5 saniyeden fazla 10 saniyeden fazla açık bırakmayın desek de biz toplumsal varlıklar olduğumuz için insan birbiriyle sürekli iletişim kurmayı sever. Dolayısıyla işte nasıl, iyi misin, nasıl oldun, nasıl meydana geldi
mesela. Bir yerin ağrıyor mu, acıyor mu, zarar gördün mü?
Aynen, başında ağrı var mı?
Evet.
Diğer durum nasıl? İşte apartmanda herhangi bir hasar vesaire var mı derken 10-20 saniyelik arama oluyor, 3-4 dakikalık arama. İşte dolayısıyla ne oluyor? Siz bu sefer hattı işgal ettiğiniz için boş yere bu sefer bizler sevdiklerimizin sesini duyamıyoruz.
Evet.
Dolayısıyla burada işte bizim önlem almamız gerekiyor. Ne yapmamız gerekiyor? Bu telefon görüşmelerini kısa tutmak son derece önem arz ediyor. Ama dediğim gibi Japonya'da özellikle Alo 171 acil afet hattı nasıl çalışıyor? Efendim siz sevdiğinize bir telesekreter mesajı gibi bir mesaj gönderiyorsunuz. O dönemde var olan bütün GSM operatörleri tek bir operatör halini alıyor. Ve ana merkeze siz seslerinizi, mesajlarınızı gönderiyorsunuz. Mesajı gelen kişi dinliyor. Dolayısıyla da ne oluyor? 10 saniyenin üstüne zaten kayıt almadığı için ne oluyor? Siz o 10 saniye içerisinde meramınızı anlatmak durumunda kalıyorsunuz. Hakkınızı kullanıyorsunuz. Ve daha sonra karşı tarafta tuşa basarak sizin mesajınızı dinliyor. Dolayısıyla ne oluyor? Herhangi bir GSM operatöründe bir çökme,
kilitlenme,
bir yoğunluk vesaire söz konusu olmamış oluyor. Çünkü tasarruflu bir şekilde kullanmış oluyorsunuz sistemi. Bu da dediğim gibi Türkiye'nin zaten şu an altyapı çalışmaları devam ediyor ve bu modeli de zaten Silivri depremi sonrasında meydana yani getirileceği söylenmişti, ifade etmişti. Bu noktada da bizim de bu modeli kullanacak olmamız bize çok büyük avantaj sağlayacak iletişim noktasında.
Evet, belki cep telefonundaki hani sessiz modu gibi bir deprem modu da eklenebilir. Neden olmasın?
Evet.
O deprem moduyla.
Neden olmasın Sizin Hanım? Neden olmasın? Tabii ki.
Son olarak da sadece isim olarak cep telefonumuza yükleyeceğimiz mobil uygulamaları bir kez daha tekrar edelim. Sadece isim olarak hatırlatmış olalım ve öyle veda edelim size.
Tabii. Güvendiğim uygulaması Akut tarafından geliştirilmiş Bluetooth, BridgeFi ve FireChat adını verdiğimiz uygulama, acil durum düdüğü diye tabir ettiğimiz emergency whistle uygulaması, walkie-talkie görevi gören Zello uygulaması, ilk yardımın nasıl gerçekleşeceğini anlatan first aid uygulaması ve Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilmiş acil yardım butonu uygulaması bu noktada bizleri hayata bağlayacak ve sesimizi dediğim gibi arama kurtarma ekiplerine, yetkililere duyurma noktasında son derece önem arz ediyor. Allah gecinden versin, Allah başımıza getirmesin deprem felaketini ama bu bir gerçek, Türkiye gerçeği. Her şekilde hazırlıklı olmamız son derece önem arz ediyor. Bunun da dediğim gibi bir ayağı iletişim, sağlıklı iletişim. Sağlıklı iletişim kurabilmek için de işte bugün sizlerle programda konuştuğumuz, değindiğimiz noktalara dinleyicilerimizin önem ve özen göstermesi son derece önem arz ediyor sizin.
Sayın Kırık, çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız ve verdiğiniz bilgiler için. Hoşçakalın.
Ben teşekkür ediyorum efendim. Böyle faydalı yayınlar yaptığınız için de sizin nezdinizde tüm TRT ailesine teşekkürlerimi ve şükranlarımı.
Çok teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın.
Tamam.
Sevgili dinleyicilerimiz, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyesi doçent doktor Ali Murat Kırık telefon hattımızın diğer ucundaydı. Deprem anında akıllı telefonlarımızdan nasıl daha verimli faydalanabileceğimizi anlattı. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Hayatın Sesleri devam ediyor.
Ben bunda gitmeye geldim. Bezirganım, metalim çok. Alana satmaya geldim. Dost esrihim, deliliğim. Aşıklar birbirinin. Devşir ben, ikiliğim. Bile bitmeye geldim. Ben gelmedim dava. Sevişim, dostun evi gönüllerdir. Gönüller yapmaya geldim. Yunus Emre aşık olmuş, aşuka derdinden ölmüş. Gerçek yerin kapısında canım arz etmeye geldim. Ol hocamdır, ben kuluyum. Dost bahçesi, bülbülüm. Ol hocamın bahçesine şad olup ötmeye geldim. Bunda biliş olan canlar anda bilişirlermiş. Bilişi ben hocamla halim arz etmeye geldim. Ben gelmedim dava için, benim işim sevişim. Dostun evi gönüllerdir, gönüller yapmaya geldim. Yunus Emre aşık olmuş, maşuka derdinden ölmüş. Gerçek yerin kapısında canım arz etmeye geldim. Ben gelmedim dava için. Benim işim sevişim, dostun evi gönüllerdir, gönüller yapmaya geldim. Yunus Emre aşık olmuş, maşuka derdinden ölmüş. Gerçek yerin kapısında canım arz etmeye geldim. Ben gelmedim kavga için, benim işim sevişim. Dostun evi gönüllerdir, gönüller yapmaya geldi.
Huzuru hayat. Hayatın Sesleri Huzuru Hayat köşemizle devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Telefon hattımızın diğer ucunda uzman vaiz Ayşe Akkoç hocamız var. Değerli hocam, hoş geldiniz elimize.
Hoş bulduk, teşekkür ediyorum.
Değerli hocam, doğal afetlerde özellikle deprem gibi bizi derinden yaralayan zor zamanlarda aslında psikolojimizi daha iyi hale getirmek gerçekten çok büyük önem arz ediyor. Çünkü ne yazık ki manevi desteğe çok büyük ihtiyaç duyuyoruz tam da böyle zamanlarda. Biz de bugün sizinle o manevi desteği nasıl sağlayabileceğimizi konuşmak istedik. Zor zamanlarda dini telkinlerle o güçlü psikolojiye nasıl kavuşabiliriz, bunu öğrenmek istedik. Neler söylersiniz?
Ben afetin tanımıyla başlamak istiyorum.
Buyurun hocam.
Öncelikle İzmir'de deprem yaşayan kardeşlerimize, sevgili vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum. Allah her konuda yardımcıları olsun. Bizlere düşen görevler var. Biz de vazifemizi bilenlerden olalım inşallah diyorum. Rabbim bir daha böyle felaketler yaşatmasın inşallah.
Amin, amin değerli hocam.
Tabii afetler yeryüzünde kaçınılmaz. Depremler, sel, yangın ve diğer hortum gibi veya insan kaynaklı savaşlar vesaire gerçekten insanın yeryüzündeki imtihanı diyorum ben. Bu anlamda depremin insanlığa verdiği zarar, yeryüzündeki sarsıntı da hayatını kaybedenlerin olması hem yaşayanlar açısından hem aynı toprağı paylaşan bizleri açısından gönül bağımız var. Aynı toprakların vatandaşıyız, aynı ülkenin yaşayanıyız, aynı milletiz ve üzülüyoruz hakikaten.
Evet.
Bu afetler hakikaten gönüllerimizi incitiyor fakat olan olduktan sonra ne yapmak gerektiğine bakmak gerekiyor. Çünkü kalan insanlar travmalar yaşıyor. Sevdiklerini kaybedenler, evlerini kaybedenler, maddi manevi zarar görenler bir gerçeği olarak kalıyor elimizde. Bu anlamda manevi olarak doygunluğa ulaşmak, maneviyata sarılmak insanları dik tutar, diri tutar ve felaketler karşısında bilinçli hareket etmeye sevk eder. Bu noktada kalabilmek için bazı şeyleri de yapmak gerekiyor. Evet, teknik kısmı ilgililerine tevdi edildikten sonra manevi anlamda kalanların ruh dünyasını nasıl düzeltmemiz gerekiyor? Onlara nasıl tiyolar vermemiz gerekiyor? Biz ayetlerden, hadislerden yola çıkarak bu konuyu özellikle işlemek istiyoruz burada. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'inde insanları canlarından, mallarından eksiltmekle bir kısım şeylerle imtihan edeceğini söylüyor. Bu imtihanda sabır göstermek çok çok önemli. Sabredenlere Allah-u Teala'nın mükafatı var zira. O sabrı gösterebilmenin yolu da yaratana güvenmek ve kainatın sahibinin bizim de sahibimiz olduğunu bilerek hareket etmekten geçiyor. Dolayısıyla eğer sabır gösterirsek, eğer Allah-u Teala'nın bizi imtihan ettiği duygusuyla hareket edersek, öyle zannediyorum ki acılar bitmez ama hafifler. Bir kısım şeylerin sonucunu sadece felaketlerle yaşayarak almaya kalkmak, psikolojiyi bozmak, insanlarımız için hiçbir fayda temin etmeyecek. O zaman bununla nasıl baş edelim? Ne yapalım da ruhumuzu dinginleştirelim? Ne yapalım da kalan hayatımızda daha sağlıklı, güzel bir ömür sürelim formüllerini bulmak gerekiyor. Burada özellikle ben Peygamber Efendimiz'in bir hadis-i şerifini hatırlatacağım. Çoğu konuşmalarımda ben bunu hatırlatıyorum. Sahabeden bir hanım eliyle evladını defnetmiştir ve bağıra çağıra ağlamaktadır. Ağlayan bu hanımefendiye yaklaşarak Peygamber Efendimiz ikaz eder. Sabret bu başına gelene, bu tepkiyi gösterme şeklinde. Arkasını dönmeden bu hanım sahabe, benim başıma gelen senin başına gelmedi, git başımdan der. Peygamber Efendimiz'i tanımamıştır. Sonra Peygamberimiz onun yanından ayrıldığında ona söylerler, konuşan Allah Resulü'ydü, nasıl tepki gösterdin sen böyle diye. Koşarak Peygamberimizin yanına gider ve ey Allah'ın Resulü, özür dilerim, ben tanıyamadım sizin, siz olduğunuzu bilemedim deyince, sabrın en kıymetlisi ilk anda gösterilendir der. Yani akılselim davranmak gerekiyor. Evet. Hadise yaşandıktan sonra ne yapabilirim? Bundan sonraki süreçte bana düşen vazife ne olur ve aklımı, ruhumu, gönlümü nasıl diri ve dik tutabilirim? Bu sıkıntıyla, üzüntüyle nasıl baş edebilirimin cevabını aramak gerekiyor. Onun için özellikle bizler bu olayı yaşayanlara gittiğimizde veya onlara telkinde bulunduğumuzda umut vaat etmeyi, hayat dünya hayatından ibaret değil, sonsuz bir alemin kervanına giden yolcuların neferiyiz biz diyerek sonsuzluk aleminde sevdiklerimizle buluşacağımız, onlarla görüşeceğimizin mesajını vermeliyiz. Artı can Allah'a emanet ve bu emanet olan canı da bizim en iyi şekilde son nefesimize kadar değerlendirmemiz gerektiği gerçeği hatırlatılmalı.
Evet.
Ve onlara aklı selim davranmanın yolları gösterilmeli. Ama şu bir gerçek, affedersiniz, şu bir gerçek, acı ateş düştüğü yeri yakıyor.
Evet.
Şüphesiz hadiseyi birebir yaşayanlar, yakınlarını kaybedenler çok derin bir üzüntü içerisindeler. Biz de onların üzüntülerini paylaşıyoruz. Ama onlar kadar mı? Hayır. Onlar kadar bu acıyı içimizde yaşıyoruz desek yaşamak bambaşka bir şeydir, tahmin edebiliyorum.
Evet.
Bu anlamda kainatın sahibinin bize yardım edeceği gerçeğini onlara hatırlatmak gerekiyor. Ve onları sosyalleşme adına ilk etapta duaya, namaza davet etmek, dua ile, sabırla, namazla Allah'a sığınmaları gerektiği noktasında onları yönlendirmek gerekiyor. Maneviyat bu anlamda çok çok önemli. Çünkü en sevdiği evladını, eşini, kardeşini, annesini, babasını kaybeden bir bireyi başka türlü teselli etmek herhalde mümkün görünmemekte. O zaman manevi duyguların yeşertilmesi, hatırlatılması, o şok anında olan insanlara Allah-u Teala'nın her şeyden haberdar olduğunun hatırlatılması gerekiyor. Ben bunları söylemek istiyorum.
Değerli hocam, evet, çok çok çok güzel ifade ettiniz. Aslında tüm bu söylediklerinizden o sabır sözcüğünü ben çektim, aldım. Gerçekten sabretmek, evet, çok kıymetli. Sizin de ifade ettiğiniz gibi ateş düştüğü yeri yakıyor ama eğer bu bir imtihansa ve biz de bu imtihanı ancak sabırla belki yerine getirebiliriz. Bir de bildiğimiz kadarıyla bu manevi destek ve danışmanlık anlamında Diyanet İşleri Başkanlığımızın rehberlik hizmetleri, çalışmaları var. Biraz da bunlardan bahsedelim. Der misiniz? Neler yapılıyor? Özellikle bu İzmir depreminde neler yapıldı?
İzmir depreminin olduğu gün 30 Ekim'de 6.6 şiddetindeki deprem hakikaten yoğundu. Bunu haber alan başkanlığımız hemen sonra deprem bölgesine ulaştı. Diyanet İşleri Başkanımız Sayın Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığımızın yine manevi göç ve manevi destek hizmetleri dairesi başkanı Sayın Bayram Demirtaş, bu rehberlik ve danışmanlık için ekiple birlikte, oluşturulan ekiple birlikte deprem bölgesine gittiler. Ayrıca Türkiye Diyanet Vakfı'nın ihtiyaç sahiplerine yönelik hizmetleri oldu. Sıcak yemek dağıtmak gibi, hı hı, maddi yardımda bulunmak gibi. Ayrıca orada depremden kurtarılanların tesellisi gibi hizmetlerde bulundu başkanlığımız. Cenaze namazları bizzat Sayın Başkanımızın katılımlarıyla kılındı. Cenaze sahiplerine teselli de bulunuldu. Depremzedelere ve depremden etkilenen vatandaşlara yönelik manevi danışmanlık ve rehberlik hizmeti oluşturulan ekip tarafından gerçekleştirildi. Bizzat çadırlara gidilerek, hı hı, onlarla karşılaşıldığında teselli için komşularak, yanlarında bulunarak, zaten insan herhalde zor anında yanında birilerinin bulunmasını arzular, sevdiklerinin bulunmasını arzular. Bu ciddi anlamda bir vazife edinildi kurumumuzca ve ayaklarına gidildi, onlarla dertleşildi. Sabır telkin edildi, tevekkül telkin edildi. Kolay değildi bu süreç, kolay olmayan süreçte acılar hafifletilmeye çalışıldı. Ayrıca depremde yakınlarını kaybeden, yaralanan vatandaşların yanında olmak amacıyla manevi destek ekipleriyle ziyaretler, moral motivasyon çalışmaları yürütüldü. Hala müftülüğümüz kanalıyla
orada bulunan vatandaşlara bu hizmetler sürdürülmekte. Daima bir ve beraberliğin olması gerektiği bu günler başkanlığımız tarafından da değerlendirildi. O insanlar bizim insanımız, kardeşimiz. Acıları acımız oldu, dertleri derdimiz oldu. Gerçekten hüzünleri hüzünümüzdü.
Evet.
Onların her sıkıntısını içimizde duyarak yaşadık biz. Ve sabredenleri müjdele diyen Rabbimin sabır telkinine ulaştırırken aslında hepimizin sabretmesi gereken bir sıkıntıyla karşı karşıya olduğumuzun da bilincindeydik. Çok şükür, ama Rabbim bir daha böyle felaket yaşatmasın hem ülkemize hem tüm insanlığa diyorum ben.
Evet değerli hocam, son birkaç dakikamızın içindeyiz. Bu iki dakika içinde de örneğin bir yakınını kaybeden bir arkadaşımız varsa, bir tanıdığımız varsa, biz ona neler öğütleyebiliriz, neler söyleyebiliriz, onu nasıl daha iyi bir duygu durumuna getirmek için neler yapabiliriz? Birkaç cümleyle de bundan bahseder misiniz?
Felaketlerde vefat edenler, dünyasını değiştirenler şehit kavramıyla iltifat görürler. Ben onlara bu müjdeyi vermek isterim. Onlar Allah'ın cennetinde konuk edilecek tatlı insanlar diye nefes almalarına vesile olacak cümleler kurardım açıkçası. Ayrıca evet, ölüm son değil, biz biliyoruz. Ölüm sadece hayatın bir safhasından başka bir safhaya geçiş, ahirete ulaşma anı. O kervan yolcularından birisi olarak ulaştığımızda kavuşacağımız sevdiklerimiz var, evet, aleminde diye sabırla beklemek gerektiğini söylerdim. Ağlamak yerine, onların arkasından feryat etmek yerine, dualarla, okuduğumuz Kur'an-ı Kerim ayetleriyle ve yapacağımız yardımlarla, insanlara ulaştıracağımız başka türlü hizmetlerle vefat eden yakınımızın, evet, alemindeki sevdiğimizin arkasından hayırlar göndermemiz gerektiğini hatırlatırdım. Aklı selim burada devreye giriyor zaten. Üzülmemek elde değil, üzülme demek anlamlı da değil. Peygamberimiz nasıl torununun vefatında gözyaşlarını döküyorsa, bu merhamettendir, elbette ki üzülür. Herkes üzülür. Biz gözümüzde görmedik, ekranlardan izlerken ağlamadık mı? Hepimiz millet olarak ağladık. Oradaki bizim insanımızdı vefat eden, ama dirayetli olmak gerekiyor. Yapabileceğimiz bundan sonra ne varsa onu yapmak gerekiyor. Elimizden gelene bakmak gerekiyor. Dünyaya geri döndüremeyiz bir kısım insanımızı, ama arkalarından hayırlar, dualar
edebiliriz,
yaparak
evet,
onları sevindirebiliriz. Evet, aleminde hediyeler gönderebiliriz. Ve bir nokta koymak istiyorum.
Buyurun hocam,
son olarak. Bize düşen kısmı buydu. Depremde yıkılan binalar, alt üst olmuş mekanlar var. Herkes yaptığından sorumlu. Sorumlu olan bireyler de aklını başına alır inşallah. Ve yapması gerektiği şekilde her şeyi en iyi şekilde yaparlar ki insanlar tedbirlerle önlenebilecek bir kısım felaketlerde canlarını kaybetmesin.
Evet. Evet değerli hocam. Çok teşekkür ediyoruz katkılarınız için. Gerçekten sesinizle de, anlattıklarınızla da aslında huzur duydum. Çünkü bu tür zamanlarda sizin de ifade ettiğiniz gibi cümle kurmak bile çok zorlaşıyor. Ama bir kez daha vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz, hayatını kaybeden ve yaralılara da acil şifalar ve sabırlar diliyoruz. Size de çok teşekkür ediyoruz hocam.
Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
Sağ olun hocam, hoşçakalın. Sevgili dinleyicilerimiz, böylelikle Hayatın Sesleri'nin sonuna geldik. Program yapımcılarımız Meltem Afşar, Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca, teknik yönetmenimiz Recep Özden ve mikrofonda ben Sezin Zor. Yarın yine aynı saatte TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında canlı yayında birlikte olmayı diliyoruz. Şimdilik hoşçakalın.
Hayatın Sesleri.